Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönülden merhabalar. Aziz dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programında huzurlarınızdayız. Allah nasip etti, sizlere seslenme imkanını bu haftada bahşetti. Aziz dostlar, içinde bulunduğumuz gün, idrak ettiğimiz zaman dilimi bayram biliyorsunuz. Eid derlerdi eskiden. Efendim, bayramınız mübarek olsun. İnşallah bayramlarımız bizi hakiki bayrama ulaştırmanın vesilesi olsun. Hakiki bayram nedir diye soracak olursanız, hakiki bayram bizim âb-ı hayat ile buluştuğumuz andır. Âb-ı hayat nedir diye bir soru sormuştuk. Geçtiğimiz programlarımızda hatırlayın, âb-ı hayat ilim ve irfandır. Bir insan ilim ve irfan çeşmesinden, suyundan içerse inşallah ömrünü de ahiretini de bayram gibi yaşayacaktır. Karanlıklardan çıkıp efendim aydınlığa ulaşacaktır. Bir insanın karanlıklar içinde yürüdüğünü düşünün. Her şeyin ona ne kadar korkunç ve vahşi göründüğünü hayal edin. Bir de aydınlık, gözü göre göre her şeyi fark ede, neyin ne olduğunu birbirinden tefrik ederek yürüdüğünü düşünün. Bunun getirdiği rahatlık, bunun getirdiği şenlik, şenlikli hal ne kadar farklıdır? Efendim tahayyül edebilirsiniz. İnşallah Rabbim bizi bu bayramda küslüklerin ortadan kalktığı, Rabbimizle öncelikle barıştığımız en büyük küslük Rabbimizle. Rabbimize nasıl küsüyoruz? Rabbimize vazifemizi yapmadığımızda, onun nimetlerine şükretmediğimizde, onun bize verdiklerini görmezden geldiğimizde, eskiden nan kör derlerdi, ekmeği görmeyen, nimeti görmeyen, Rabbimizin yaratışını, alemdeki tecelliyatını görmediğimizde, adeta onunla küs gibi yaşıyoruz. Ona sırtımızı dönmüş, suratımızı buruşturmuş, yüzümüzü eğmiş bir vaziyette yaşıyoruz. Bayram evvela ve bizzat Allah'la barışmanın günüdür aziz dostlar. Sonra Allah'ın yarattığı mahlukat ile barışmanın günüdür. Efendim Allah'ın yarattığı kainata, aleme, dünyaya ibret nazarıyla bakmayan, onu körlüğün, unutuşun kuyularına terk eden, yani nisyana terk eden, kainat yokmuş gibi yaşıyor. Ondan sonra alem, yaratılış yokmuş gibi yaşıyor. Ayın dönüşünü, feleklerin dönüşünü, güneşin doğup batışını, bütün bunlar arasında mevsimlerin oluşmasını ve bunlarla beraber bize vagon vagon gelen nimetleri görmemek, bunları okumamak, bunları idrak etmemek, o tefekkür içinde bulunmamak da bir tür mahlukata, yaratılışa, hilkate karşı kör olmak, küs olmak demektir. Efendim bir diğeri insanlara küs olmaktır. Akrabamıza, efendim başka insanlara. Şimdi başka insanlara nasıl küs olunur? Tanımadığımız insanlara. Peygamber Efendimiz diyor ki selamı yayınız. Mesela biz tanıdık tanımadık herkese selam vermekle mükellef iken, bu İslami, Müslümanca bir duruş, bir hal iken, sünnet-i seniyeye riayetin önemli göstergelerinden biriyken, ki şiardır selam, şiardır. Yani bir insanı Müslüman olarak ayırt eden en önemli vasıflardan biridir selam. Bunu yapmıyorsak, insanlara karşı kaba, hoyrat, efendim soğuk, donuk davranıyorsak, insanlara karşı bir tebessümü esirgiyorsak, bu da bir tür küslük halidir. Bayramda bunlara da son verip şen bir hal takınmak lazımdır, mütebessim olmak lazımdır, insanları hoşgörüyle kuşatmak lazımdır. Başka arkadaşlarımız, dostlarımız, onları hatırlamıyorsak, sormuyorsak, hiç onlarla irtibat kurmuyorsak, efendim aynı şekilde akrabalarımız, taallukatımız, aynı şekilde hane halkımız, yani bunu en genelden en özele kadar yaymak mümkün. Bunlarla da şenlikli bir ilişki, diyalog, münasebet kurabilmek lazımdır ki bayramın ruhu her yere ne yapsın? Sirayet etsin. İnsanın bir de kendiyle barışması vardır aziz dostlar. Kendiyle barışması özüyle, ruhuyla, ruhunun istediklerini sunmasıyla, aklıyla, kalbiyle, vicdanıyla konuşmayan, vicdanının sesini dinlemeyen bir insan vicdanıyla küs yaşamaktadır. duygularını dinlemeyen, duygularını daha doğduğu yerde boğan bir insan duygularıyla küs yaşamaktadır. Aklına gerekli gıdayı vermeyen, aklını gerekli yerlerde kullanmayan, aklını Rabbini tanımak için, Kur'an'ı anlamak için, Peygamber Efendimiz'e uymak için, sünnet-i seniyyesine, efendim kainatı tefekkür ve tedebbür etmek için, efendim vicdanını dinlemek için yine hakeza kullanmadığında bu akıl da atıl, muattal ve battal durumdadır ve bu da bir küslük halidir. Yani insanın aklıyla, kalbiyle, ruhuyla, özüyle, hatta ince duygularıyla ne yapması lazımdır? Barışması lazımdır. Dolayısıyla efendim zerreden küreye bir barış ilan etmek demektir. İslam iki nokta üst üste sulh ve selamet dinidir desek yeridir. Selam demek aynı zamanda barış tam karşılamasa da sulh ve selamet demektir. Barış demektir. Dolayısıyla biz kendi içimizde, kendi yakınlarımızda, çevremizde insanlarla ve peyderpey yukarıya doğru gidin yaptığım sıralamayla efendim bunlarla bir sulh ve selamet içinde değilsek, bir efendim münasebet, bir muhabbet bağı içinde değilsek, bu bağı kuramamışsak işte o zaman bayramdan bahsedemeyiz. Bayramlar bize sadece kuru, yavan bir uygulama, bir toplumsal alışkanlık gibi gelir. Toplumsal alışkanlık. Toplumda böyle bir gelenek oluşmuş. Bu gelenek böyle kös kös kutlanıyor. İnsanlar suni suni ortada dolaşıyorlar yapay gülücüklerle. Tam manasıyla idrak edilemiyor. İşte bir seyahat gibi algılanıyor. Turizm beldelerine kaçış imkanı olarak düşünülüyor. İşte o zaman bunlar aid olmuyor. Ruhun süruru olmuyor, bayram olmuyor. Bayramın bir başka veçesi de Ramazan-ı Şerif'in hemen arkasından bir kötü huyumuzdan, en azından bizdeki kötü hasletlerden, alışkanlıklardan kurtulmanın sevinci manasındadır. Ramazan'da o alışkanlıklardan kurtulmanın talimi yapılır. Efendim terbiyesi yapılır. Onunla meşgul olunur. Uyku alışkanlığı, çok yeme alışkanlığı, çok konuşma alışkanlığı, ondan sonra bağımlılığı, hatta öfke bağımlılığı, efendim her şeye karşı böyle duygularını dağıtma, dağınık olma bağımlılığı, bu gibi kötü hasletlerden, cimrilik, pintilik, ondan sonra bakın zekat, sadaka, fıtr, bunların hepsi o cimriliği ortadan kaldırabilmek için. Mesela gereksiz atılganlık, değil mi? Cesaretsizlik ve gereksiz atılganlık gibi dengesiz duyguların dengeye gelmesi için bir fırsattır. Bunlardan birini yenebilmiş isek bir ay içinde, belli bir raya, bir sisteme oturtabilmiş isek, işte bunun neticesi bayramdır. Bir günahtan kendimizi koruyabilmişsek, gizli bağımlılıklarımızdan, günaha bizi sevk eden tutkularımızdan, esaretlerimizden kurtulabilmiş isek, bu da bir bayram sevinci anlamına gelir. O yüzden uzunca bir bayram tebriği oldu ama lütfen kabul ediniz. Allah bayramlarımızı efendim varlıkla, hayatla, kendimizle barış içinde, sulh içinde, selamet içinde yaşama bayramı haline getirsin. Bütün ümmet içinde bu geçerli olsun. Çünkü İslam ümmetinin şu anda hali pür melali ortadadır. Yaşananlar ortadadır. Acılar, efendim zulümler, katliamlar ortadadır. İnşallah ümmete bayram gelsin diye dua ediyoruz. Şimdi aziz dostlar, bir alim bir eser programımızda son iki programda bir eserimizi mütalaa etmeye çalışıyoruz. Bunun müzakeresiyle, radyo diliyle meşgulüz. Bu eserimiz efendim Davud el Kayseri Hazretlerine ait. İlimle uğraşan her insan aslında hazrettir. Evet, yani saygıyı, hürmeti, muhabbeti hak eder. Bunu böyle abartılı bir ihtiram ifadesi gibi lütfen algılamayınız. Efendim, biz ilime, irfana hürmet etmekle mükellefiz. Bu bir edeptir, edeptir. Bu edebi kaybettiğimiz zaman, efendim, bütün o ihlası, samimiyeti, hürmeti kaybetmiş oluruz ki bu hayatın temel bağlarını kesmek manasına gelir. Ha, aşırı yüceltme anlamında, aşırı yücelterek uzaklaştırma anlamındaki mübalağalı ihtiram ifadelerinden de uzak durmak lazımdır. Mübalağa yalancıdır çünkü. Mübalağa zatında, esasında yalancıdır. Evet, kıymetli dostlar, ledünni ilim ve hakiki sevgi başlığını taşıyordu. Böyle Türkçeleştirilmişti. Eserimiz Kurtuba kitaptan. Bugün üçüncü defa bu eser üzerinde duracağız. Çünkü üçüncü bölüme geldik. İki bölümü çalıştık girizgahla beraber. Üçüncü bölümde de çok kıymetli şeyler var. Bunları ne kadar özetleyebilirim, size ne kadar arz edebilirim bilmiyorum ama elimden geldiğince bir çaba, bir gayret inşallah sarf edeceğim. Karanlıkların, zulümatın incelenmesi, tetkiki. Karanlıklar nedir? Zulümattan kasıt nedir? Ki daha önceki bölümlerde bu nur bahsini, âb-ı hayat bahsini, ledünni ilim bahsini bayağı bir çalışmıştık. Merak eden dostlarımız Erkam Radyomuzdaki sitede, yani Erkam Radyo'nun sitesinde Bir Alim Bir Eser programının kayıtlarına lütfen müracaat etsinler, oraya baksınlar. Sorusu olanlar da lütfen bana özel anlamda ulaşmak istiyorlarsa, yani anlattıklarımızla ilgili soruları, kafasında müşkilatları olanlar ozkanozburun@hotmail.com adresine ulaşsınlar. ozkanozburun@hotmail.com. Buradan da inşallah elimden geldiğince cevap vermeye gayret ediyorum. Şimdi efendim, Hazret diyor ki, bil ki eylem, nur ve karanlık iki zıt şeydir. Nur ve karanlık. Biliyorsunuz zıtlar eşyayı ne yapar? Teşekkül ettirir. Yani eşya zıtların birliğidir derler. Eşyada asıl olan ezdadın ahengidir derler. Zıtların birliğidir derler. Nur, kendisi görünen ve başkasını gösterendir. Işık öyledir efendim. Işık, sadece nur ışık diye karşılamak doğru değil. Yani düz ayak karşılıyoruz. Nurla ziyanın arasındaki farklar var. Ziya Kur'an'da neye tekabül eder? Nur neye tekabül eder? Bunların ayrıca bahsinin açılması lazım. Ben düz ayak gidiyorum şu anda. Hakikaten somut anlamda da ışık hem kendisini gösterir, hem kendisiyle beraber başka şeyleri gösterir. Böyle bir özelliği vardır. Karanlık onun karşıtıdır. Kendisi gizlidir, hem kendisi karanlık, yani kendisini gizler, saklar, saklayıcıdır, hem de başka şeyleri ve gerçek nuru gizler. Karanlığın kapatan, örten, gizleyen bir doğası, bir kimyası vardır. Hakiki nur, nuru hakiki, bütün nurların kaynağı, ilmi ve harici varlıkların kendileriyle göründükleri, kendileriyle yansıdıkları kevni varlığın, oluşsal diye tercüme ediyorlar tabii bunu, mükevvenatın ve ilmi nurun geldiği ilahi zattır. Bütün varlığın kaynağı zat-ı ilahidir. Ve ilmi nur da gelir, efendim varlıkların vücudu haricisi de ondan tecelli eder. Her şeyin kaynağında zat-ı ilahi vardır. Ona biz vacibül vücud diyoruz. Diğer varlıklara ise mümkünül vücud diyoruz. Mümkün, varlığı kendisinden kaynaklanmayan başkasına bağlı olan demektir. Vacibül vücud, ki bu vücut ifadesinin bile bir yaratılmışlık kokusu içinde izafeti barındırabileceğinden dolayı kullanılmaması gerektiğini, kullanılmasının bazı mahzurlar içerdiğini söyleyen bir kısım ulema da mevcuttur. Ama biz meşhur olduğu için kullanıyoruz. Vacibül vücud ise varlığı kendinden menkul, varlığı başkasının varlığına bağlı değil ve bütün varlıkların kaynağını teşekkül eden büyük varlık demektir. Allah'ın zatına isnat edilir. Allahu Teala ayette, aziz dostlar, Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ne güzel bir ayettir o. Semavat ve arz. Evet. Şimdi buradaki nur hem vücudun kaynağı anlamında, hem hayat vermek anlamında, hem kendisinin varlığı, hem de o varlıkla beraber diğer varlıkların açığa çıkması anlamında geniş çağrışımları aslında içinde barındırıyor. Efendim, İmam Gazali Hazretlerinin Mişkatül Envar eserine müracaat ederseniz, ki inşallah benim de zihnimdedir, o eseri de burada sizlerle mütalaa etmeyi arzu ediyorum. Birkaç kez bazı meclislerde şerh etme imkanı oldu, Allah nasip etti. Çalışma imkanı, efendim meşk etme imkanı da oldu. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Oradan duyduklarımızı, dinlediklerimizi size naklediyoruz zaten. Başka bir şey yaptığımız yok. Orada bu meseleye dair çok güzel atıflar vardır. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ne demek? Buna dair Nur Suresi 35 meşhurdur. Bir bakmak lazım. Evet, Allah'ın imkan ile vasıflanması, Rahman nuruyla vacip olması nispetinde, Allah'ın başka ve diğer isimlerine yüklenen her şeyde Allah'ın zatının kendisiyle mutlak nurdan ayrıldığı göreceli bir karanlık vardır diyor. Bu karanlık peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah varlığı karanlıkta yarattı, sonra üzerine nuru serpti, o nuru elde edebilen kurtuldu, elde edemeyen dalalette kaldı. Evet, bu da Ramuzul Ehadis'te tercüme edilmiş. Sıhhatini efendim ulema tartışır, biz burada naklediyoruz. Ramuzul Ehadis, Ahmet Gümüşhanevi Hazretlerinin, biliyorsunuz Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin bir derleme mecmuasıdır, hadis mecmuasıdır. Ramuzul Ehadis meşhurdur. Efendim İskender Paşa namıyla maruf, camide de uzun zaman okutulmuştur. Yani hoca efendiler tarafından bilenler bilir. Evet, şimdi bunun için Allah-u Teala, onun nuru içinde kandil bulunan bir fenere benzer. İşte misbah züccace meselesi burada geldi bakın, mişkat meselesi. Kendisiyle perdelendiği zatî ve vücudî bir nuru da vardır. Bunun için Allah-u Teala, onun nuru içinde kandil bulunan bir fenere benzer diyor. Bu ayetinde her yaratıkta bulunan nur mertebelerine işaret vardır. Şimdi altını çizeceğimiz nokta burasıdır, kritik cümle. Bakın, Allah'ın nuru, onun nuru içinde kandil yanan, kandil bulunan bir fenere benzer. Ondan sonra burada her yaratıkta, her yaratığı bir fener gibi düşünün. Bunun içinde yanan bir ne var? Kandil var. Yani ışık mertebeleri var. Yani her insanın içinde nurdan hisseler vardır. Her insanın aklında, kalbinde nurdan yansımalar, hisseler vardır. Her insan o yüzden özünde nura yatkındır. Nur her insanda özünde baskındır. Ama iradeyi negatif yönde, menfi yönde kullanarak ne yapar? Zulmeti çoğaltır, zulmeti talep eder karanlığı ve nurun üzerine serper. Nurun üzerine onu örter. Bir ışık kaynağının üzerine halı örttüğünüzü düşünün. Aynen onun gibi. Belki küçük ışıldamalar olur ama bir halı daha örttüğünüz zaman ne olur? O ışık altta hepten kaybolur gider. Evet. Şimdi her bir mahlukta bulunan nur mertebelerine işarettir. Meratibül Envar. Evet. O halde kandil için bir nurluluk, bir canlı ışıklılık ve cam için bir nurluluk vardır. Yani kandilin de kendi içinde bir nuru, parlaklığı var. Camın da kendi içinde bir parlaklığı var. Yalnız bu kandil, cam, bunların hepsinin aynı zamanda sembolik anlamları da vardır. İşte burada kabaca atıf yapıyorum, mecburen açmak çünkü uzun zaman alacak. Mişkatül Envar'da bunların hepsi şerh ediliyor. Yani hepsi yerli yerine oturtuluyor. Çok geniş çağrışımlarla da ele alınıyor. Buradan şimdiden atıfta bulunalım. Sonra Allah neredeyse ateş değmese bile yağın kendisi aydınlatacak. Yani ne doğudan ne batıdan efendim elde edilmemiş. Ondan sonra ateş değmese bile hemen aydınlanıverecek, yanıverecek ateş değmeden. Şimdi bunun da tabii o kadar geniş çağrışımları var ki, şimdi insana özellikle konulan nurani özellikler, insandaki nurani taraf, Allah'ın insanda tecelli eden nurani vasıfları, nur isminin tecelliyatı, öyle bir şeydir ki en küçük emareden işaret çıkarır. En küçük şeyden yol bulur. en küçük kıvılcımdan yangına dönüşür. Yani ona ufacık bir kelime verirsiniz, oradan bir hakikat çıkarır. Ona azıcık bir cümle söylersiniz, o cümleden bir kitap boyutunda fehmeder. Ona azıcık bir işarette bulunursunuz, oradan arifane bir yol bulur. Efendim, oradan ona azıcık bir şevk şulesi bulaştırırsınız ışığı, o şevkten aşk çıkar. İlahir. Yani bu kadar çabuk tutuşan bir kimyası vardır, özelliği vardır. İnsanın dimağı, aklı, kalbi, manevi azaları böyledir. Çabucak etkilenmeye yatkındır. Çabucak onu etkilendiği şeyi bir hamur gibi çoğaltmaya, köpürtmeye, geliştirmeye, büyütmeye meyyaldir. Yani bir dokun bin ah işit sineyi fafurdan denildiği gibi bir dokunuşla oradan binleri elde edebilirsiniz. Böyle bir tutuşma meyli içindedir. Bütün mahlukatta böyledir. Yani bir taneyi koyarsınız toprağa, o taneden 100 tane alırsınız bakın. Tutuşuverdi. Yani kıvılcım hemen dönüşü veriyor, hemen büyüyü veriyor, hemen yayılı veriyor. Yayılma istidadı vardır varlığın. Ya varlık çoğalma ve yayılma istidadına yatkın olarak ortaya çıkmıştır. Ne oluyor? Karıncalar hemen sayılarını artırmak istiyorlar. Kozalaklar hemen toprağa dökülüyorlar, kendilerini artırmak, çoğaltmak istiyorlar. Yaşamla, hayatla ilgili bağlarını kuvvetli dokumak istiyorlar. Evet, yani yayılma istidadı, artma, büyüme istidadı varlığın nurla olan ilişkisiyle irtibatlandırılabilir. O nurun öyle bir yansıması vardır ki ne doğudan ne batıdan elde edilmiş bir kandil yağı düşünün. Ateş değmese bile böyle hemen aydınlanıveriyor yani. Değmeden aydınlanıyor. Acayip iş. Evet, bu yağdaki nurluluğun varlığı demektir. Yani o tutuşan yağın sembolik anlamda nuru içinde barındırdığının, Allah'ın varlığının nurundan hisselerinin olduğunun, karşılıklarının olduğunun göstergesidir. Allah nur üzerine nurdur. Bakınız, bu da nerede? Nur suresi yine 35'in devamında bunu açıkladı. Bununla Allah'ın asliliğine açık delil bulan ona kavuşur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur diye de çok güzel bir bağlantı kurdu. Bu nur zulümat bahsi demek ki kısacık işaretle de olsa çok farklı noktalara değiniyor. Varlığı anlamada, hayatı ve kendimizi anlamada müthiş ipuçları sunuyor. Bunun üzerine biraz ne yapmak lazım? Kafa yormak lazım. Evet, şimdi gene zor bir mesele var. Ondan sonra ceberut meselesi vardır. Bu da hayli üzerinde durulması gereken bir mesele. Şimdi ama biz zihnimizi bölmeyelim. Şu nurla ilgili olan bahsi bir noktaya getirmek için bir iki atıf daha yapalım. Ondan sonra da karanlıklarda yürüme meselesine geleceğiz. Hazretin vurguladığı. Aziz dostlar, Allah nurlu ve karanlık olmak üzere perdeleri ikiye ayırdı. Nurani perdeler, zulmani perdeler. Bu hep söylenir. Arifa'nın kitaplarına baktığımız zaman bunları hep görürüz. Karanlıkların azlığı ve yaradanına yakınlıkları sebebiyle idrak edilememeleri yönünden yüksek nurani varlıklara nurani perdeler denir. Yüksek nurani varlıklara nurani perdeler deniyor. Evet, böyle deniyor. İdrak edilememeleri yönünden yüksek nurani varlıklar. Nurun bütün varlıkla alakalı olduğunu söylemiştik. Cisimlerde karanlık kesifleşir. Yani zulmet kesifleşir. Elinize bir tahta odun aldığınızda yoğundur. Taş yoğundur, çamur yoğundur. Ne bileyim ben, yani katılaşır, yoğunlaşır, kesafet kesbeder. Evet, nurani mertebeleri gibi karanlıkların da mertebeleri vardır. Şimdi mesela bir elektriğin kesafetiyle, elektrik enerjidir biliyorsunuz aynı zamanda, bir ağacın taşın kesafeti aynı değildir. Ondan sonra ışığın kesafetiyle, onun da madde olduğu için efendim bir tabii bildiğimiz maddenin dışında bir özelliğe sahip olduğu için onun da bir kesafeti var ama bu yine ağacın, taşın, efendim çamurun kesafeti gibi değildir. Yani ikisi arasında da fark vardır. O yüzden bir kısım alimler demiştir ki Allah kesif maddelerden bir kısım mahlukatı yaratıyor. Sudan mesela, su kesif kesafeti var. Toprak mesela daha kesiftir, daha yoğundur. Şimdi topraktan birçok şey yaratıyor mu? Yaratıyor. Sudan birçok şey yaratıyor mu? Yaratıyor. Çamurdan yaratıyor mu? Yaratıyor. Kokuşmuş herhangi bir maddeden dahi olsa yaratıyor mu? Yaratıyor. Peki bu kadar kesif maddelerden yarattığı gibi nispeten daha latif olan, daha saydam, daha geçirgen, özgür ağırlığı daha hafif olan bazı neredeyse şeffaf maddelerden, neredeyse kesafetten letafete yakın maddelerden de bir kısım mahlukat yaratamaz mı diye sormuşlardır. Mesela ışıktan, mesela ısıdan, ondan sonra mesela elektrikten, değil mi? Ondan sonra böyle daha latif alana yakın maddelerden Allah yaratamaz mı diye sormuşlardır. Yarattığına dair de kanaatler ortaya koymuşlardır. Yani Allah topraktan yarattığı gibi ışıktan da mahluklar yaratıyor. Ateşten de yaratıyor. Dumandan da yaratıyor. Evet. Belki sözden de yaratıyor. Belki düşünceden de yaratıyor. Ve belki niyetlerden de yaratıyor. Müvekkel melekler, müekkel melekler ya da bir kısım zararlı muzır varlıklar, insana muhalefet eden, insanı yoldan saptıran, acaba yaratılışını nelerden alıyor diye derin derin düşünüp sormak lazımdır. Şeytan dediğimiz efendim o lanetlenen varlığı belki de bizim eylemlerimizde, niyetlerimizde, düşüncelerimizde, kelimelerimizde ki kelimelerin de birer varlıkları olduğunu düşünmemiz lazımdır. Yaratılan varlık, her kelimeye neredeyse bir varlık yaratıldığını düşünmemiz gerekebilir belki. Bunlar ya melekidir ya da meleki olmayan varlıklardır, cinlidir, şeytanidir, düşünebiliriz diye aklımdan geçiyor, yanlış olabilir. Evet, siz düşünün, efendim mihenge vurun, ölçün, tartın, bakın ne diyor, ne oluyor. Bunları efendim süzgeçten geçirin. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyin. Babanız bile söylese mihenge vurun, Kur'an'ın, ehadis-i nebeviyenin kriterlerine vurun. Efendim ve dikkatli olun. Bu zamanda efendim her şey böyle çok cazip sunuluyor. Dilli şeytan almış başını yürümüş. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çok güzel söylediği gibi dilli şeytandan korkmak lazımdır. Herkes malını güzel pazarlıyor. Bize düşen dikkatli olmaktır. Üzerinde iyi durmak, ayıklamaktır. Çürükleri bir kenara bırakmak, sağlamlara talip olmaktır. Yapacağımız budur. Hakikat talibinin yolu budur. Yoksa efendim bazı çürükler var diye hepsini de çöpe atmak değildir. Ayıklamak. Evet. Şimdi nurlar akli, ruhani, manevi ve cismani olduğu gibi karanlıklar da aynı şekilde. Bak karanlığın da aklı şeyler var, türleri var. Karanlıklar da akli, ruhani karanlık, zulmet, manevi zulmet ve cismani zulmet diye ayrılabilir. Birincisi ilahi nurla aydınlanmış aklın nuruna karşıt olan vehim. Şimdi bakın, ilahi nurla, ilimle, irfanla aydınlanmış akıl nurlu bir akıldır. Ama zulümatlı, karanlıklı akıl ne demektir? Karanlıklı akıl. Hani var ya, karanlıklı münevverler ondan sonra nurunu Kur'an'dan almalıdır gibi ifadeler vardır. Aklın nuru kalpten gelir. Eğer kalpte zulmat varsa bu ne yapar? Aklı da karartır gibi. Şimdi efendim aklın karanlığı neymiş? Vehim. Evham. Bir insanda evham, evham nedir? Asli, temeli, kökeni olmayan bir insanın kendi kendine peydahladığı, ürettiği yersiz düşünceler, kanaatler, yaklaşımlardır. Yani bir isnadı, bir dayanağı, bir kaynağı, bir kökeni, bir bürhanı, bir esası, bir delili vesairesi yok. Üretiyor. Ondan sonra bunları kendi kafasına senaryolaştırıyor. Bunlara bir takım kendince gerekçeler uyduruyor. Ve bunlar kendi içinde bir sarmala dönüşüyor. Evet. Vehim. İlahi nurla aydınlanmış aklın zıttı olan zulümatlı aklın göstergesi vehimdir. Evet. İkincisi, beşeri pislik ve bağlardan arınmış. Beşeri pislik nedir? Şehvet tutkusu, mideni hayvan mezarlığına çevirmek, pespaya bağımlılıklarla yaşamak, günahlara bağımlı olmak, günahlardan lezzet alarak yaşamak. İnsan günahlardan menhus bir lezzet alır mı? Alır. Onlardan o menhus, çirkin, çirkef, pis lezzeti aldığı için o lezzeti de tekrar etmek ister, tekrarlamak ister. Bundan dolayı günahlara bağımlı olur. Beşeri pislik ve bağlardan arınmış, kutsi, mukaddes ruhların nuruna karşıt olan, müşriklerin ve küffarın nurları gibi aydınlanması mümkün olmayan kirli ve kararmış cesetlerdeki hapsedilmiş ruhların karanlığı gibidir. Kirli ve karanlık cesetlerdeki hapsedilmiş ruhlar. Yani bu ne demek? Efendim, ruh o hapishaneye, zindana tıkılmış, bir hapsi münferit içerisinde bir bireysel hapis yaşıyor. Bir hücre hapsi, adeta karanlık bir kuyu gibi oraya tıkılmış. O kuyunun sadece fiziksel bazı bakımları yapılıyor. Onun dışında başka bir şey yok. Bir daha söylüyorum. Müşriklerin ve küffarın nurları gibi aydınlanması mümkün olmayan, kirli ve kararmış cesetlerdeki hapsedilmiş ruhların karanlığı gibidir. Üçüncüsü, diyor Davud el-Kayseri eserinde. Neydi? Ledünni ilim ve hakiki sevgi kitabını çalışıyoruz. Üçüncüsü, tevhid, iman ve güzel amellerin nurlarına karşıt olan tevhid, değil mi? Eşyada her şeyi birleme, kesretten vahdete, Allah'ın varlığının, birliğinin işaret ve izlerini her şeyde okuma, görme, şahitlik etme, şehadet. O zaman eşhedü bir anlam kazanır. Öbür türlü kelimelerin, cümlelerin tekrarından ibaret olur. Eşhedü en la ilahe illallah. Tamam, bunu varlıkla söylüyor musun? Dağlar ile, taşlar ile söylüyor musun? Çağırayım Mevlam seni. İşte dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni demek, dağların, taşların şahitliğiyle seni çağırıyorum, seni istiyorum, seni tanıyorum, seni anlamaya çalışıyorum demektir. Yoksa biz ilahi diye söyle geç. Söyle geç dağlar ile, taşlar ile, efendim, havalarda kuşlar ile. İsen varlığın şehadetine başvurmak, her şeyi şahit olarak algılamak. Şahit kendini göstermez, başka bir şeye işaret eder. O işareti okumak, onu görmek, onunla yürümek, imanını bununla tahkik etmek, bununla sağlamlaştırmak. Evet. Üçüncüsü, tevhid, iman ve güzel amellerin nurlarına karşıt olan şirk. Tevhidin karşısında karanlık, şirk. Tevhid nur, şirk karanlık. İman nur, küfür karanlık. Güzel amel, değil mi? Buna hem efendim muhsin olmak anlamında ki güzel eyleme tabirini kullanıyoruz, hem de ameli salih manasında kullanıyoruz. Bunun karşısında günah karanlığı gibidir. Günah karanlıktır. Ataullah İskenderi Hazretleri'nin çok güzel bir benzetmesi vardır. Bir evde, bir odada sürekli ocak yansa, ateş yansa, eskiden biliyorsunuz ocaklar evin içinde oluyordu. Orası ne yapar? Tandır evi olur. Yani her taraf islenir, her taraf kararır. Aynı şekilde bir gönülde, bir kalpte, bir bünyede sürekli günahlar işlene işlene, günah ateşi yana yana yana yana ne yapar? Kalbi, gönlü, vicdanı, aklı karartır. Aynen bir odanın kapkaranlık olması gibi, diyor. Günah karanlığı o yüzden denilir. Zulümat. Dördüncüsü, güneş, ay ve diğer yıldızlar gibi aydınlatıcı cisimlerin nuruna karşıt olan, eşyayı taşıyan arzın karanlığı gibidir. Evet, güneşi, ayı, yıldızları, felekleri taşıyor ve buna karşında arzın karanlığı, değil mi? Oraya göre, semaya göre kıyasladığımızda arz kendisi ışık üretemiyor. Işığını ya aydan ya güneşten alıyor, ki ay da güneşten alıyor, ya yıldızlardan alıyor. Bunlar hepsi sönüverse arzın kendine ait bir ışığı yok. Arz karanlık, böyle terk edilmiş, metruk bir alan gibi görülüyor. Ben size bir şey daha arz etmek isterim haddimi aşarak. Ulvi duygularla mücehhez, cihazlanmış, donanmış. Efendim, ulvi bir tefekkürle yükselmiş. Bakış açısını genişletmiş, ufkunu genişletmiş. Efendim, vahyin ve sünnet-i seniyyenin efendim sıhhatiyle onları onarmış, tamir etmiş, yükseltmiş bir nazar, bir bakış açısıyla efendim pespaye felsefeden beslenen, sadece felsefenin karanlıklarından besleniyor. Felsefenin iyi tarafları var. Felsefeyi bir kalemde cevfi kalem silemeyiz. Yani çöpe atamayız. Felsefe kendi içinde hakikat arayışı barındıran bazı noktaları da bulundurur. Yani bir kısmı tefekkür derinliği anlamındadır. Bir kısmı arayış anlamındadır. Ama bir kısmı da muzahrefattır. Hakikaten bir bataklıktır yani. Dikkatli olmak lazım. Aynı şekilde bilim de öyledir bakın. Bilimin içinden de dinsizlik üretebilirsiniz, ateizm üretebilirsiniz, maddeperestlik üretebilirsiniz, eşya perestlik üretebilirsiniz, determinasyon üretebilirsiniz. Üretebilirsiniz. Ama bir kısım bilimde vardır ki sizin eşyanın şehadetini okumanıza malzeme temin eder. Malzeme taşır. Yani adeta size su taşıyan efendim bir merkep gibidir. Hizmet eder yani. O hizmeti, o ışıkları, o şehadetleri toplayarak siz bilime basıp çok güzel noktalara yükselebilirsiniz. O yüzden toptancı bakış açıları her zaman problemdir. Ha ne diyorum? Aydınlanmış nurani bir nazarla karanlık bir nazar aynı değildir. Aydınlanmış bakış açısıyla, niyet sistemiyle, nurlu bakan niyet sistemiyle, ki bunun adı biliyorsunuz hüsnü zandır. Karanlıklı bakan, her şeyden böyle bir şüphe üreten, her şeyin altında bir kötü yan arayan, mesela niyet sistemi, bakış açısı sistemi aynı değildir. Yani bunu birçok yere ne yapabiliriz? Halet ruhiyeye uygulayabiliriz, duygulara uygulayabiliriz. Birçok alana uygulamamız mümkündür. Nur ve zulmet ikilemesini her noktada düşünmek, ele almak mümkündür. O halde karanlıkların en yüksek mertebesi kirli akılların, müşrik ve kafir ruhların karanlığıdır. Allah Allah ve Sübhanallah. Rabbim bizi bundan inşallah muhafaza eylesin. Karanlıkların girdabında boğulmaktan bizi kurtarsın. Karanlıkların en yüksek mertebesi, yani aslında en alçak mertebesi demek bu biliyorsunuz, tedenniyat anlamındadır. Kirli akılların kirli akıl. Akıl kirlenir mi? Kirlenir. Duygu kirlenir mi? Kirlenir. Müşrik ve kafir ruhların karanlığıdır. Dikkat edelim. Bizlerde de şirk kokusu, örtme, hakikatin üzerine örtme kokusu işaretleri olmasın. Evet, bunların çünkü gizlileri de vardır. Böyle kara bir gecede kara taşın üstündeki kara karıncanın ayak seslerinden daha gizli yürüyen bunların bazı şubeleri, yansımaları olabilir. Sonra manevi karanlıklar gelir. Sonra da cismani karanlıklar gelir. Bunun için Allah Resulü dünya ateşi hakkında sallallahu aleyhi ve sellem o 70 defa yıkandı, sonra dünyaya indirildi demiştir. Bu hadisin kaynağını bulamadık diye de not düşülmüş. Aziz dostlar, bunu da sizinle paylaşalım. Böyle bir rivayet aktarılıyor. Söz olarak anlamlı gözüküyor ama aslını bilemiyoruz. Evet, eserde de çünkü kaynak belirtilememiş. Ama ne diyor? Güzel bir söz. O 70 defa yıkandı, sonra dünyaya indirildi diyor. Yani bir hakikati var, bir ucundan birçok şeyi yakalamak, çıkarmak mümkün. Evet. Şimdi başka birçok mesele var. Karanlıklarda yürüme meselesini biraz konuşacağız demiştik. Şimdi bu karanlıklarda nasıl yürünebilir? Karanlıklardan, zulmetten nura nasıl çıkılabilir? Ondan sonra Hızır'ın durumunu nasıl anlayabiliriz? Yani bayağı bir bahis var. Acaba bir program daha mı yapmamız gerekecek diye içimden geçiyor. Şimdi diyor ki Hazret, içlerinde yürünen karanlıkların hissi karanlıklar cinsinden olmadığı açıklandığında, onlarından kastın ruhani ve manevi karanlıklar olduğu ortaya çıktı. His değil yani. Hisse dayalı karanlık değil bu. Daha çok ruhani, manevi diyor. Bu karanlıklar hakikatleri ve batınları kendisinden içenin asla susamayacağı ve iki alemde diri ve mes'ud kalacağı hayat suyunun kaynağı. Bakın, mutluluğun kaynağını söylüyor. Mes'ud iki cihanda da. Diri, canlı, hay olacaksın ve mes'ud olacaksın. İşte mesudu, mesud olmayı biz, mutlu olmayı iki cihan saadeti anlamında anlamalıyız. Bu da neyin kaynağı, nereden kaynaklanıyor? Hayat suyunun kaynağı olan rahmani nefeste son bulan varlıkların varlıksal karanlığıdır. Hayat suyundan içmek ve rahmani nefesten nefeslenmek. Bu su herkeste vardır fakat perdelenmiştir, bunu anlamazlar. Rahmani nefesin nefhası aslında hepimizde vardır. Bunu sadece bir üfleme gibi algılamayın. Yani bir balonun içine hava üfleme gibi algılamayın. Bizde Allah'a karşı yatkınlık özelliklerinin bulunması, takvaya karşı yatkınlık niteliklerinin bulunması, bu niteliklerle beraber var edilmemiş olmamız, yani programımızın içine, yazılım programımızın içine Allah'ı tanıma yönünde işaretlerin konulması anlamında düşünmek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet. Yani biz onu daha çok nefah-i ilahiyeyi böyle bir balona nefes üflemek gibi algılıyoruz. Yanlış. Bu bize Allah'ın rahmaniyetinden gelen, ondan sonra rahmani nefes filan işte deniliyor Davud el-Kayseri gibi zatlar tarafından. Yani bu ifade belli bir meşrebin de göstergesidir aynı zamanda. Ama biz daha çok yaratılışımıza Allah'ı tanıma, ona meyletme, onu karanlıklar içinde dahi olsa yürüyerek kavrama, hissetme, tanıma özellikleri, niteliklerinin cevherimize, yaratılışımıza konması, program ve yazılımımıza bunların konulması anlamında düşünürsek çok daha sağlıklı olacaktır. Efendim, zamanım bitti maalesef. Şunu söyleyeyim sadece. Derin Şeyh Evhadüddin Kirmani. Aziz dostlar, bu zat bilinmiyor. Bu zat çok önemli bir zattır. Evhadüddin Kirmani. Allah ondan gani gani razı olsun, rahmet eylesin ona. Bu zatın tanınması lazımdır. Yani Allah'ı tanıma yolculuğunda bir usul ortaya koymuş bir zatlardan biridir. Eserden müessire, müessirden esere dediğimiz bir metodoloji vardır. Evhadüddin Kirmani'nin de çok iyi anlaşılması lazım. Hatırladığım kadarıyla bu konuda yapılmış bazı tezler filan var. Çalışmalar var. Vakti zamanında ben bir kısım makaleler filan karıştırmış bakmıştım. Ama özellikle mütalaa edilmesi lazım. Onunla da bitireyim. Diyor ki Evhadüddin Kirmani Hazretleri, ey gönül, manalar sırrının sözü sendedir. Aradığın o şey sendedir. Kendi bedeninin karanlıklarını idrak et. Hayat suyu sendeyken sen ölüyorsun. Nasıl iş? Aslında diyor. Hayat suyu sendedir ama sen ölüyorsun. Hayat suyuna zevkli ve vicdani bir şekilde ulaşmak ancak gayreti gerektiren fena ve başkası, yani el-gayriye, gayr sıfatını sıfatlanmayı gerektiriyor ve bununla taayyünü gerektiriyor ve bununla da ilim yolculuğunda makamları, menzilleri kat etmeyi gerektiriyor. İlmin aydınlatıcılığında, ilim nurunun ışığında makamların ve menzillerin aşılması gerekiyor diye noktalıyoruz. Bir sonraki programda, yarım program dahi olsa, belli şeyleri inşallah paylaşırız diye ümit ediyorum. Efendim, tekrar en başta söylediğim gibi bayramlar kendimizi anlama, içimizdeki karanlıkları dağıtma fırsatlarıdır, mevsimleridir. Böyle olsun, zulümatın karşısında nurun belirdiği bir bayram olsun, ruhun şenliği olsun efendim. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.